Ayrım 19, Leon yamacın kenarında Manyoro ve Loikot'la birlikte duruyordu. Güneş daha doğmamıştı ve suyun üstüne sis inmişti. Hiç rüzgar yoktu ve göl kalaylanmış gibi parlıyordu. Parlak pembe flamingolar sürü halinde alçaktan uçarken gri sular mükemmel bir ayna görevi görmekteydi. Çok güzel bir manzaraydı. Leon gözünü flamingolardan ayırmadan, "Bu Vana Samavati arka bacağının kırıldığını düşünüyor," dedi. "Belki bu onu biraz yavaşlatır." Loikot siyah lav kalıntısının üstüne sümkürdü ve Manyoro işaret parmağıyla aldığı kalıntıyı büyük bir dikkatle inceledi. İkisi de yorum yapmamıştı ama kırık bir bacağın kızgın bir erkek bizonu yavaşlatmayacağını onlar da biliyordu. Leon devam etti. "Bu Vana Mijigu önden gitmek istiyor. Onun bizonu olduğunu söylüyor. Kendisi vuracakmış." Masailer Eastmont'a Bay Koca ayak adını takmışlardı ve bu son bilgiyi yakın bir arkadaşlarının ölüm haberini almış gibi karşıladılar. Manyoro, "Belki öbür bacağını ateş eder, böylece hayvan yavaşlar," deyince Loikot ikinci bir gülme krizine tutuldu. Leon da kendini tutamadı. Hep birlikte kahkahalarla gülme keyiflerini biraz yerine getirmişti. O sırada Percy çadırından çıktı ve Leon masaileri onu karşılamaya yolladı. Percy'nin suratı gölün rengiyle aynıydı ve bacağındaki aksama daha belirgindi. "Günaydın Percy, gece uyuyabildin mi?" "Kahrolası bacak, uyutmadı beni." "Leon, ana çadırda kahve var," dedi ve birlikte o tarafa doğru yürüdüler. "Nairobi'de Penrod amcamı gördüm. Sana anlatmamı istediği bir şeyler var." "Anlat." "Eastmont, Güney Afrika'da ordudan kaçmış. Düşman karşısında korkakça davranmış." Percy durup Leon'un yüzüne baktı. "Sonra zengin karısını öldürmekle suçlanmış ama delil yetersizliğinden beraat etmiş." Percy bunları bir süre düşündükten sonra, "Biliyor musun," dedi, "hiç şaşırmadım. Dün bizona ateş ederken çok yakınındaydım. Hayvanın aralarında 20 metre vardı. 2 santim bile fazlası yoktu. Arka bacağını ateş etti çünkü korkmuştu."
"Bugün önde gitmesine izin verecek misin?"
"Dün gece söylediklerini duydun. Fazla seçeneğimiz yok, öyle değil mi?"
"Arkasından destek olmamı ister misin?"
"Sadece ben artık beceremez miyim?" Percy sevdiği bir şeyden yoksun kalmış gibi görünüyordu.
Leon söylediğinden pişman oldu. "Kesinlikle hayır. Hala dinamit gibisin."
"Teşekkürler. Bunu duymaya ihtiyacım vardı. Fakat Eastmont hala benim müşterim. Ona ben destek vereceğim ama sen de arkamda olursan çok sevinirim."
O sırada Eastmont çadırından çıkıp paytak paytak yürüyerek yanlarına doğru gelmeye başlamıştı. Zincirle bağlanmış gösteri yapan ayı gibi hantaldı. Percy neşeli bir tavırla, "Günaydın lordum," dedi. "Bizonunuzu avlamaya hazır mısınız?"
Percy'nin önceki gece kan izini sürmeyi bıraktığı noktaya varana dek bir saat geçti. Kötü bir yerdi. Dikenli çalılar çok sık ve alçaktı. Aralarda gergedanların, fillerin ve bizon sürülerinin oluşturduğu geçitler vardı. Percy'nin 30 yıldır birlikte olduğu iz sürücüsünün adı Kotva'ydı. Gece boyunca gelip geçen diğer iri hayvanlar tarafından neredeyse tamamen bozulan eski izi gösterdi. Ve Manyoro ile Loikot da onunla birlikte koşarak izi takip etmeye başladılar. 3 avcı da atla arkadan geliyordu. Çalılar sık, toprak yumuşak ve kumlu olduğu halde ilk 3-4 kilometreyi rahat geçtiler. Sonra toprağın yapısı değişti. Bizon toynaklarının iz çıkarmadığı sert ve çakıllı bir hal aldı. Çok az kan izi vardı. O da kuruyup karardığı için yerdeki ölü yaprakların ve kurumuş dalların arasında bulmak neredeyse imkansızdı. Atlılar 3 iz sürücü küçük mucizelerini rahatça sergileyebilsin diye geride duruyorlardı. Bir saat daha geçtikten sonra güneş tepeye çıkmış ve ortalığı kavurmaya başlamıştı. Hiç rüzgar yoktu ve boğucu bir hava vardı. Kuşlarla böcekler bile ses çıkarmıyorlardı. Ortamdaki sessizlikte bir uğursuzluk var gibiydi ve dikenli çalılar giderek sıklaşmış, neredeyse geçit vermez olmuştu. İz sürücüler aralardan zorlukla geçiyordu. At sırtından bakınca bile önünü görmek zordu. Sonunda Leon hayvanını dizginleyip Percy'ye, "Çok fazla ses yapıyoruz," diye fısıldadı. "Bizon gelişimizi 1 kilometre öteden duyacak. Onu zorlayıp uyarmamız iyi olmaz. Yarasını azdırır. Atları bırakmak zorundayız." Eyerlerden inip bağladılar. Oyalansınlar diye de yem torbalarını taktılar.
mataralarından son yudumlarını alırlarken Percy Eastmont'a son bir fingi verdi. Bizon gelirken ve eğer gelirse demiyorum, gelirken burnunu havaya dikmiş olacaktır. Muhtemelen karşınızdan gelir. Yavaş geldiğini ve size doğru gelmediğini düşünebilirsiniz. Sakın kendinizi kandırmayın. Çok hızlı ve doğruca size gelir. Gözünüze çok iri görüneceği için neresine ateş edeceğinizi bilemezsiniz. Gövdesine nişan alabilirsiniz ama bunu sakın yapmayın. Onu durdurmak istiyorsanız ateş etmeniz gereken tek bir yer var. Beyni. Unutmayın, burnu havada olacak. Burnuna nişan alın. Islak ve parlak olduğu için rahatça nişan alabilirsiniz. Eğer düşmez üstünüze doğru gelmeye devam ederse kendinizi sola atın. Sağ dirseğinizin dibinde ben olacağım ve rahat ateş edebilmem için bana yer açmanız gerekecek. Sol, kendinizi sola atın, anladınız mı? Lord Hazretleri sert bir tavırla, ''Çocuk değilim ben Percy'' dedi. ''Benimle bir çocukla konuşur gibi konuşma.'' Leon acı acı doğru çocuk değilsin diye düşündü. Müfrezesini başında komutan olmadan Boyerler tarafından bir katliama uğrasın diye terk eden cesur bir beyefendisin. Bugün seninle biraz eğlensek iyi olur lordum. Percy affınızı dilerim diye cevap verdi. Harekete geçmeye hazır mısınız? Savaş düzeni aldılar. Eastmont önde, Percy hemen sağ dirseğinin dibinde ve Leon da arkayı tutar vaziyetteydi. Hepsinin tüfeği dolu ve emniyeti kapalıydı. Leon sol elinde iki tane yedek .470 şarjörü de hazır tutuyordu. Kimse söylemeden ne yapacaklarını gayet iyi bilen iz sürücülerin peşine düştüler. Bu onlar için günlük bir işti. Bizon ortaya çıkar çıkmaz onlar kenara çekilecek ve hayvanı vursun diye Eastmont'a yer açacaklardı. Kendi aralarında işaret diliyle konuşarak sessizce ağır ağır ilerliyorlardı. Güneş tepedeydi, hava cehennem gibiydi. Eastmont'un sırtından ter akıyordu. Leon damlaların saçlarının dibinden ensesine inişini görebiliyordu. Astımlılar gibi kesik kesik soluduğunu da duyabiliyordu. Son bir saatte ancak 200 adım atabilmişlerdi ve havadaki elektrik gözle görülecek gibiydi. Aniden tam karşıdan iki kuru dal birbirine sürtünüyormuş gibi bir ses geldi. İz sürücüler heykel gibi durdular. Loykot'un bir ayağı havada kalmıştı. İsmet o da neydi diye sordu. Sessizliğin içinde onun sesi sis düdüğü gibi ötmüştü. Percy susturmak için adamın omzunu kuvvetlice sıktı. Sonra neredeyse dudakları Eastmont'un kulağına değecek kadar yaklaştı. Bizon geldiğimizi duydu. Oturduğu yerden kalktı. Boynuzu bir dala sürtündü. Yakınımızda çok sessiz olun. Başka kimse konuşmadı ve kimse kıpırdamadı. Loykot hala tek ayak üstünde duruyordu. Hepsi de bal mumundan bir heykel gibi durmuş dinliyordu. Bu bekleme süresi herkese sonsuz gibi gelmişti. Sonra Loykot ayağını yere indirdi ve Manyoro arkasına bakmak için başını çevirdi. Sağ eliyle Leon'a zarif ve anlamlı bir hareket yaparak bizon ilerlemeye başladı demek istemişti. Takip edebiliriz. İhtiyatla yürümeye devam ettiler ama ne bir şey duyuyor ne de görüyorlardı. Artık ortam iyice gerilmiş, çelik tellerin tıngırdaması gibiydi. Leon'un baş parmağı Holland'ın emniyet kilidindeydi ve tüfeğin dipçiği sağ kolunun altına kıstırılmıştı. Aynı anda kaldırıp nişan alabilir ve ateş edebilirdi. O sırada otlara yağan yağmurun sesi gibi yumuşak, uyuyan bebeğin nefesi gibi hafif bir ses duydu. Sola baktı ve bizonun geldiğini gördü. Hörgüçlüydü ve pusu kurmuş gibi sık gri dikenlerin arasında bekliyordu. İz sürücülerin geçmesine izin vermişti ve şimdi kömür kadar kara, granit bir kaya kadar heybetli bir şekilde ortaya çıkmıştı. İri bir adamın kolu kalınlığındaki kıvrık boynuzları pırıl pırıl parlıyordu. Uçları hançer gibi sivriydi ve ikisinin arasındaki çıkıntı dev bir ceviz kabuğu gibi eğri büğrü, tek parça obsidiyen gibi iriydi. Dipnot obsidiyen, doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. Leon avazı çıktığı kadar Percy solunda geliyor diye haykırdı. Rahatça ateş edebilmek için bir adım öne çıktı. Ama o tüfeği omzuna alırken bizon bir çalının arkasından dört nala fırladı. Leon'un atışı isabetli olmamıştı. Sen de Percy, hakla onu diye tekrar bağırdı. Göz ucuyla Percy'nin sola döndüğünü ve pozisyonunu almak için hareket ettiğini gördü. Fakat sakat bacağı hızını kesiyordu. Kendini zorlayarak tüfeğini kaldırdı ve saldıran erkek bizona nişan aldı. Leon bu mesafeden Percy'nin bizonun beynini vurabileceğini biliyordu. Percy bu işin kurduydu, ıskalamazdı. Ne şimdi ne de başka bir zaman. Fakat Lord Eastmont'u unutmuşlardı. Percy'nin işaret parmağı tetikte gerilirken Eastmont'un sinirleri boşaldı. O panik içinde tüfeğini düşürdü ve arkasına dönüp kaçmaya başladı. Hayvan bütün ağırlığıyla Percy'ye bindirdiğinde Lord'un onu gördüğü bile kuşkuluydu. Percy yere düştü ve sert bir şekilde kafasının arkasını yere çarparken tüfek elinden fırlayıp gitti. Eastmont hiç aldırmadan Leo'nun üstüne doğru koşmaya devam etti. Leo'nun kaçacak yeri yoktu. Tüfeğini ters çevirip dipçip kısmını Eastmont'u durdurmak için kullanmak istedi. Fakat işe yaramadı. Eastmont dev gibi bir adamdı ve korkudan çıldırmıştı. Hiçbir şey durduramazdı onu. Leon tüfeğin dipçiğini göğsüne indirmesine rağmen Eastmont sarsılmamıştı bile. Leon'un üstüne çıktı, Leon çarpışmanın etkisiyle yana savruldu. Eastmont koşmaya devam etti. Leon sağ omzunun üstüne düştü. Kırılan tüfeği sol eliyle tutarken sağ eline abanarak kendini itti. Çaresizce Percy'nin düştüğü yere baktı. Percy dizlerinin üstüne debeleniyordu. Tüfeğini kaybetmişti ve başını çarptığı için sersemlemişti. Leon bizonun arkasından geldiğini gördü. Kan çanağı olmuş küçük gözleri Percy'ye kilitlenmişti. Koca kafasını öne eğmiş ve Percy'ye çevirmişti. Kırık arka bacağı cansız vaziyette sürükleniyordu ama diğer üç bacağıyla sanki yaz fırtınası gibi hızlı ve kapkara yaklaşmaktaydı. Leon kırık tüfeğini doğrulttu. Dipçik gitmişti ama tabanca gibi kullanarak ateş edebilirdi. Geri tepme yüzünden bileğinin kırılabileceğinin farkındaydı. Percy yere yat diye vardı. Yere iyice yapış. Bana bir şans ver. Fakat Percy uzun boyuyla ayağa kalkmış görüşünü kapatıyordu. Şaşkın şaşkın başını sallıyor, sarhoş gibi yalpalıyor ve boş boş etrafa bakınıyordu. Leon bir daha bağırmaya çalıştı ama dehşetten sesi kısıldı ve hiçbir şey diyemedi. Bizon'un kafasını yana yatırıp boynuzunu kanca gibi yaparak Percy ile aralarındaki son birkaç metreyi aşmasını izledi. Hayvanın boynu ağaç gövdesi kadar kalındı ve kasları boğum boğumdu. Bütün gücünü yarım ay şeklindeki koca boynuzlarına vermişti. Boynuzlardan birinin ucu Percy'nin sırtına saplanmıştı. Bizon kafasını yukarı doğru savurdu ve Percy kazığa geçmiş gibi oldu. Leon gözlerine inanamayarak uzun kıvrık boynuzun ucunun arkadaşının karnından çıktığını gördü. Hayvan üstündeki yükten kurtulmak için başını sağa sola sallıyordu. Percy'nin bedeni kukla gibi savruldu ama boynuz hala karnında duruyordu. Leon, Percy'nin derisinin ve etinin yırtılan ipek gibi bir ses çıkararak parçalandığını duyabiliyordu. Percy, bizonun gözünün önüne düşmüş görüşünü kapatmıştı. Leon, tüfeğinin emniyetini açarken onlara doğru koştu. Fakat o ulaşamadan bizon başını eğmiş ve Percy'yi yere fırlatmıştı. Serbest kalır kalmaz da koca cüssesiyle üstüne çıkıp Percy'yi çiğnemeye başladı. Leon, Percy'nin kaburgalarının kuru dallar gibi kırılışını duydu. Bizon'un kafasını ateş edemiyordu çünkü mermi doğruca Percy'ye saplanacaktı. Bizon'un omzunun yanında tek dizinin üstüne çöktü ve Holland'ın çifte namlusunu o muazzam boyunda omurgayla gövdeyi birleştiren noktaya dayadı. Geri tepmenin bileklerini kırmasını bekliyordu. Ama o korkunç mücadele yüzünden pek bir şey hissetmedi ve silahın patlamadığını sandı. Fakat bizon atışın etkisiyle geriye savrulmuş ve sağrılarının üstünde oturur pozisyona girmişti. Ön bacakları birbirine dolanmış durumdaydı. Başı öne eğik olduğu için Leon nihayet beynine ulaşabilecekti. Ayağı fırladı ve ölümcül boynuzların menzilinden uzak durmaya çalışarak tekrar atıldı. Ateş etmediği namluyu arkadan boynuzların ortasına dayayıp bir daha tetiğe asıldı. Mermi hayvanın kafatasını parçalamıştı. Önce öne fırlayan bizon daha sonra yana devrildi. Sağlam arka bacağı havada çırpındı, ağzından uzun acı bir böğürtü çıktı ve hareketsiz kaldı. Leon kırılmış tüfeğini atıp Percy'nin yattığı yere koştu, yanına diz çöktü. Percy çarmıha girilmiş gibi sırt üstü yatıyordu. Gözleri kapalıydı, karnındaki yara korkunç görünüyordu. Bizon'un vahşi hareketleri yüzünden yara o kadar genişlemişti ki bağırsakları dışarı fırlamış ve içindekiler dışarı akmıştı. Akan kanın bulanıklığından böbreklerinin de kanadığı belli oluyordu. Leon Percy diye bağırdı. Daha fazla zarar verme korkusuyla ona dokunmak istemiyordu. Percy! Ortağı gözlerini açtı ve büyük çaba harcayarak Leon'a baktı. Yüzünde pişman ve üzgün bir tebessüm vardı. Eh, ikinciyi atlatamadım dedi. İlkinde bacağımı kaybettim ama bu sefer işim bitti. Böyle saçma sapan konuşma. Leon'un sesi boğuktu, gözleri bulanık görüyordu. Yanağının ıslandığını hissetti ve terden olmasını diledi. Yaranı sardıktan sonra seni kampa götüreceğim. İyileşeceksin. Gömleğini çıkarıp top haline getirdi. Biraz acıtabilir ama yaranı kapatmam gerek. Gömleği Percy'nin karnındaki deliğe soktu. Yara büyük ve derin olduğu için rahatça girmişti. Percy, bir şey hissetmiyorum zaten dedi. Bu iş sandığımdan çok daha kolay olacak gibi. Kes sesini ihtiyar. Leon ortağının artık gölgeler belirmeye başlayan gözlerine bakamıyordu. Şimdi seni kaldırıp atına götüreceğim. Percy hayır diye fısıldadı. Bırak burada olsun. Sen de yardım edersen ben hazırım. Leon ne istersen yaparım dedi. Ne istersen Percy, bunu biliyorsun. O zaman elini ver bana. Percy elini uzattı ve Leon o eli sıkıca tuttu. Percy gözlerini kapadı yumuşak bir sesle. Hiç oğlum olmadı dedi. Çok istedim ama olmadı. Leon bunu bilmiyordum dedi. Percy gözlerini açtı. Herhalde seni bekliyormuşum. Gözlerinde o eski parıltı vardı. Leon cevap vermeye çalıştı ama boğazını tıkayan bir yumru vardı sanki. Öksürüp başını öbür yana çevirdi. Konuşabilmesi için aradan bir süre geçmesi gerekti. Ben o iş için yeterince iyi değilim Percy. Hayatta kimse benim için ağlamamıştı. Percy'nin sesinde şaşkınlık ifadesi vardı. Leon bok dedi. Percy merde diye düzeltti. Leon da merde diye tekrarladı. Şimdi dinle beni. Percy'nin sesinde bir telaş vardı. Bunun olacağını biliyordum. Bunu önceden hissetmiştim. Tam Dağla'daki yatağımın altında duran teneke kutuda senin için bir şey var. Seni seviyorum Percy. Seni aksi ihtiyar. Bunu söyleyen de hiç olmamıştı. Mavi gözlerindeki parıltı giderek azalıyordu. Hazır ol, şimdi olacak. Öbür tarafa geçmemi kolaylaştırmak için elimi sık. Uzun bir süre gözlerini kapalı tuttu, sonra sonuna kadar açtı. Sık elimi oğlum, iyice sık. Leon iyice sıktı ve ihtiyar adamın da aynı güçle karşılık vermesine şaşırdı. Tanrım, günahlarımı affet. Ah sevgili bağışlayıcı babamız, işte sana geliyorum. Percy son kez nefes aldı, bedeni katılaştı ve sonra Leon'un avucundaki el gevşedi. Leon uzun bir süre Percy'nin yanında oturdu. İz sürücülerin de gelip arkasında çömeldiklerinden habersizdi. Uzanıp Percy'nin gözlerini şefkatle kapatırken Kotva ayağa fırladı ve assegaisini sallayarak patikada koşmaya başladı. Leon Percy'nin kol ve bacaklarını özenle toparlayıp uyuyan bir çocukmuş gibi kucağına aldı. Percy'nin başı omzuna dayanmış vaziyette atları bıraktıkları yere doğru yürümeye başladı. Vahşi çığlıklar duyduğunda 50 adım ya gitmiş ya gitmemişti. ''Buvana çabuk gel, Kotva Miguji'yi öldürüyor.'' Leon Manyoro'nun sesini tanımıştı. Percy'yi kucağından bırakmadan koşmaya başladı. Dar patikada son dönemeci döner dönmez de kötü bir manzarayla karşılaştı. Eastmont yolun ortasında cenin pozisyonda kıvrılmış yatıyordu. Dizlerini çenesine doğru çekmiş koca elleriyle de başını korumaya çalışıyordu. Kotva assegaisini kaldırmış etrafında dans ediyordu. Bir yandan da yerde büzülmüş olan adama bağırıyordu. Domuz oğlu domuz, Samavati'yi öldürdün, onu insan yerine koymadın, ölsün diye bıraktın. O adam gibi bir adamdı ve sen değersiz yaratık öldürdün onu. Şimdi de ben seni öldüreceğim. Assegaisini Eastmont'un sırtına saplamaya çalıştı ama Manyoro ile Loikot mızrak tutan kolunu yakaladılar. Kotva! Leon'un sesi tüfek sesi gibi patladı ve acı çekmekte olan iz sürücüye kadar ulaştı. Başını kaldırıp Leon'a baktı ama öfke ve kederden gözü bir şey görmez olmuştu. Kotva! Bu Vana'nın sana ihtiyacı var. Gel onu evine götür. Kucağındaki cansız bedeni uzattı. Kotva ona baka kalmıştı. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı ve gözlerindeki öfke parıltıları söndü. Assegaisi elinden düştü ve omuz silkip diğer iki masayinin elinden kurtuldu. Gözyaşları içinde Leon'a yaklaştı. Leon Percy'yi onun kollarına bıraktı. Dikkatli taşı onu Kotva. İz sürücü konuşmadan başını salladı ve kucağında Percy ile atların beklediği yere doğru yürüdü. Leon Eastmont'un yattığı yere dönüp çizmesinin burnuyla adamı dürttü. ''Ayağa kalk, her şey bitti. Kurtuldun. Ayağa kalk.'' Eastmont ağlıyordu. ''Ayağa kalk dedim, korkak herif.'' Eastmont rahatlayarak Leon'a baktı. ''Ne oldu?'' ''Kaçtın lordum.'' ''Benim suçum değildi.'' ''Bu herhalde Percy Phillips'in ve Slangmack'te kaderine terk ettiğin askerlerin suçu.
ya da Ulswater'da boğduğun kadının suçu.
Eastmont bu suçlamaları anlamamış gibiydi. Böyle olsun istemedim diye sızlandı. Kendimi kanıtlamak istedim ama yine aynı şeyin olmasını engelleyemedim. Lütfen anlamaya çalış, olur mu?
Hayır lordum, çalışmayacağım ama sana bir tavsiyem var. Benimle bir daha konuşma. Hiç. Sızlanmalarını bir daha duyarsam kendimi tutamayabilirim. O koca kafanı gövdenden ayırıveririm.
Leon arkasını dönüp Manyoro'yu çağırdı. Bu adamı kampa götürün. Onlardan ayrılıp bizon leşinin yattığı yere gitti. Çalıların arasından tüfeğinin parçalarını buldu. Atların yanına vardığında Kotva onu bekliyordu. Percy hala kucağındaydı.
Kardeşim, lütfen almama izin ver. Çünkü o benim babamdı.
Leon cesedi acı içindeki iz sürücüden alıp atına götürdü.
Leon kampa döndüğünde Max Rosenthal'ın diğer arabayla Tandala'dan gelmiş olduğunu gördü. Eastmont'un eşyalarının hazırlanıp yüklenmesi için gereken düzenlemeleri yapmasını söyledi. Manyoro eşliğinde kampa dönen Eastmont ürkmüş ve içine kapanmış haldeydi.
Leon soğuk bir tavırla seni Nairobi'ye yolluyorum dedi. Max seni Mombasa'dan trene bindirecek ve bir sonraki Avrupa seferi için kamera ayırtacak. İşlemleri biter bitmez bizon başıyla diğer avladıklarını göndereceğim. Bizonun büyüklüğüyle övünebilirsin artık. Yarım kalan safariden de alacağım var. Tutarı hesaplar hesaplamaz onu da iade edeceğim. Şimdi arabaya bin ve gözümün önünden çekil. Öldürdüğün adamı defnetmem gerek.
Percy için göle bakan bir tepede yaşlı bir baobap ağacının altına derin bir mezar kazdılar. Naaşını çarşafına sarıp çukurun içine bıraktılar. Mezarı yeniden toprakla doldurup üstünü de taşıyabildikleri ağır taşlarla döşediler. Manyoro diğerlerinin aslan dansına başlamasını sağlarken Leon da mezarın başında bekledi. Leon herkes kampa döndükten sonra uzun bir süre mezarın başından ayrılmadı. Baobab ağacından düşmüş kuru bir dalın üstüne oturup göle baktı. Suya güneş vurduğu için Percy'nin gözleri kadar mavi görünüyordu şimdi. Sessizlik içinde son vedasını yaptı. Eğer Percy'nin ruhu oradaysa Leon'un düşüncelerini dile getirmeden de anlardı. Percy'ye ebedi uykusu için seçtiği yer içine sinmişti. Zamanı geldiğinde kendisi de böyle bir yere gömülmek istiyordu. Sonunda mezardan ayrılıp kampa döndüğünde Max'in Eastmont'la birlikte Nairobi'ye döndüğünü gördü. Acıyla en azından hala onun viskisini içiyorum diye düşündü. Bunlar feci şekilde kötü giden bir safari için Percy'nin sarf edeceği sözlerdi.
Leon bozuk yoldan Arusha'daki Alman Doğu Afrikası hükümet merkezine gitti. Percy'nin ölümüne yol açan koşullar hakkında yeminli ifade verdi. Yargıç ölüm sertifikasını imzaladı.
Birkaç gün sonra Tandala kampına döndüğünde Max ile Hany Durrand'ı endişe içinde buldu. Percy'nin ölümünden sonra kendi kaderlerinin ne olacağını merak ediyorlardı. Leon şirketin durumunu netleştirir netleştirmez onlarla konuşacağını söyledi. Boğazındaki tozu temizlemek için bir demlik çay içti, daha sonra tıraş olup yıkandı ve İsmail'in yeni ütülediği temiz kıyafetleri giydi. Percy'nin bungalovuna gitme işini özellikle geciktiriyordu. Percy mahremiyetine düşkün bir insandı ve Leon onun şahsi eşyalarını karıştırıp saygısızlık etmekten çekiniyordu. En sonunda bunun Percy'nin arzusu olduğunu düşünerek kendini ikna edebildi. Tepeyi tırmanıp Percy'nin son 40 yıldır yuvası olan saz damlı bungalova gitti. Hala içeri girmekten çekindiği için bir süre küçük verandada oturup ikisinin tik ağacından fil derisi minderli, kolçaklarına bardak koyma yeri oyulmuş, o rahat koltuklara oturup şakalaştıkları günleri hatırladı. Sonunda ayağa kalkıp ön kapıya gitti. İtince kapı ardına dek açıldı. Onca yıl boyunca Percy hiç kilitlemek zahmetinde bulunmamıştı. İçerisi serin ve loştu. Ön odanın duvarlarındaki raflar yüzlerce kitapla doluydu. Percy'nin kütüphanesi Afrika kültürü ve tarihi açısından bir hazineydi. Leon içgüdüsel olarak ortadaki rafa gitti ve Percy Samavati Phillips tarafından yazılmış olan Afrika Üstünde Muson Bulutları adlı kitabı aldı. Bu kendi otobiyografisiydi. Leon birkaç kere okumuştu. Sayfaları çevirip bazı çizimlere baktı. Sonra kitabı yerine koyup Percy'nin yatak odasına gitti. Daha önce buraya hiç girmemişti ve çekingen bir tavırla etrafına bakındı. Duvarda bir haç asılıydı. Leon gülümsedi. Percy, seni ihtiyar tilki. Hep iflah olmaz bir ateist olduğunu düşünürdüm ama gizli bir katolikmişsin demek ki. Sade duvarlarda bir süs daha vardı. Elle renklendirilmiş eski usul fotoğrafta kazık gibi oturmakta olan bir çift kadının kucağında cinsiyeti belli olmayan küçük bir çocuk vardı. Favorilerine rağmen adam Percy gibi kızıl saçlıydı. Belli ki onlar da anne babasıydı ve Leon o çocuğun Percy mi yoksa kardeşlerinden biri mi olduğunu merak etmişti. Yatağın kenarına oturdu. Şilte beton gibi sertti ve battaniyeler el dokumasıydı. Yatağın altına uzanıp eskimiş çelik sandığı çekmeye çalıştı. Ama sandık bir şeye takılıyordu. Dizlerinin üstüne çöküp neye takıldığını görmeye çalıştı. ''Hey tanrım, ben de bunu ne yaptığını merak ediyordum.'' diye mırıldandı. Ağır nesneyi çekip çıkarmak için bayağı uğraşması gerekti. Daha sonra topuklarının üstünde doğruldu. Bay Golan Vlabiji Esquire'a rehin bıraktığı fil dişinin eşine bakıyordu. ''Sattın sanıyordum Percy ama onca zamandır saklıyormuşsun.'' Tekrar yatağın kenarına oturup ayaklarını kendi malı gibi fil dişine dayadıktan sonra sandığın kapağını açtı. Sandığın içinde düzgün bir şekilde yerleştirilmiş Percy'nin hazineleri duruyordu. Pasaportundan banka hesaplarıyla çek defterine, kol düğmelerinin durduğu küçük mücevher kutularından elbise düğmelerine, eski vapur biletlerinden solmuş fotoğraflara kadar her şey buradaydı. Ayrıca kurdeleyle bağlanmış birkaç tomar evrak vardı. Leon ilk büyük safarisiyle ilgili gazete kupürlerini görünce tekrar gülümsedi. Bütün bunların üstüne kırmızı bal mumuyla mühürlenmiş, üzerine ölümümden sonra sadece Leon Courtney tarafından açılacaktır yazılmış katlanmış bir belge duruyordu. Leon belgeyi eline alıp kemerindeki avcı bıçağını kınından çıkardı. Bal mumu mührü dikkatle çıkarıp ağır kenevir kağıdı açtı. Üzerinde son arzu ve vasiyetname yazıyordu. Leon sayfanın altına göz attı. Percy tarafından imzalanmıştı. Ve Tu General Penrod Ballantyne ile 3. Baron Hugh Delamere bu olaya tanıklık etmişti. Leon mükemmel diye düşündü. Percy daha güvenilir iki tanık bulamazdı. Tekrar sayfanın başına dönüp el yazısı belgeyi dikkatle okumaya başladı. İçerik sade ve netti. Percy bütün mal varlığını ortağı ve sevgili dostu Leon Ryder Courtney'e bırakmıştı. Leon'un Percy'nin ona bıraktıklarını kavraması biraz zaman aldı. Sindirebilmek için kağıdı 3 kez daha okudu. Percy'nin toplam mal varlığı hakkında hala en ufak bir fikri olmasa da ateşli silahlarıyla safari ekipmanı en az 500 sterlin ederdi. Şu anda Leon'un ayağını dayadığı fil dişini bile saymamıştı. Fakat bıraktıklarının değeri Leon'u ilgilendirmiyordu. Onun için asıl hazine Percy'nin sevgisini ve güvenini kazanmış olmasıydı. Sandıktaki diğer belgeleri incelemek için acelesi olmadığından bir süre oturup vasiyeti düşündü. Sonunda ışık daha iyi olduğu için sandığı alıp verandaya gitti ve Percy'nin en sevdiği koltuğa oturdu. Özür dilercesine, senin için ısıtıyorum ihtiyar diye mırıldandıktan sonra sandıktakileri boşaltmaya başladı. Percy düzenli kayıt tutma konusunda titiz davranmıştı. Leon banka cüzdanını açtı ve Percy Phillips adına Barclays Bankası'nın çeşitli şubelerindeki hesapları görünce hayretle gözlerini kırpıştırdı. Toplam 5000 sterlinden fazlaydı. Percy sayesinde zengin biri olmuştu. Ama hepsi bu da değildi. Hem Nairobi ve Mombasa'da hem de doğduğu yer olan İngiltere Bristol'de arazileri, evleri vardı. Leon onların değerini tahmin dahi edemiyordu. Büyük Britanya hükümetinin çıkardığı hamiline süresiz faiz ödemeli 5 sentlik tahviller de tomar halinde duruyordu. Onların değeri de 12.500 sterlin ediyordu. Sadece bu senetlerin yıllık faiz geliri 600'den fazlaydı. Prenslere layık bir gelirdi. Percy, hiç bilmiyordum. Bu kadar büyük bir serveti nereden edinmiştin? Hava kararınca Leon ön odaya gidip kandilleri yaktı. Gece yarısı geçene kadar belgeleri düzenledi, içeriklerini okudu. Göz kapakları kapanmaya başlayınca da küçük sade yatak odasına geçip Percy'nin yatağındaki cibinliğin altına uzandı. O kadar yer dolaştıktan sonra kendini yuvasında hissedeceği bir yer bulmuştu.